Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar. Acayip zamanlarda bugünün konusunu tahmin etmekte zorlanmayacaksınız. Konumuz öğrenciler. Öncelikle üniversite öğrencileri ve bunların barınma sorunları, yurt meseleleri, geçim sıkıntıları. Onun üstüne görüşlerimizi paylaşacağız. Burada çok farklı yorumlar, bakışlar var ondan sonra. Biz de burada kendi görüşlerimizi ve olaya nasıl baktığımızı anlatacağız. Tabii ki eğitim denince Türkiye'nin önemli beyinlerinden biri olan Cemalettin Uğur Taşçı'nın yorumlarını ben de merak ediyorum. Bir kısmını biliyor olmakla birlikte. Şimdi şu an evet öğrenciler sıkıntı yaşıyor. Yurt bulmakta, ev kiralamakta, geçinmekte, okula devam etmekte zorlanıyorlar. Peki bu yeni bir konu mu? Değil. Yani birazdan göreceğiniz bir Gırgır dergisi kapağı bunun 80'lerde de yaşandığını görüyor, gösteriyor bize. Slideshow alabilir miyiz? Ondan sonra yani dolayısıyla öğrencilerin evet pardon. Yaşadığı bu sorunlar çok yeni sorunlar değil. 80'lerde çıkan bu Gırgır dergisi karikatüründe bize bunu anlatıyor. Dolayısıyla günümüze has bir şey değil. Peki burada yorumlara baktığımızda çok enteresan ve farklı düşünceler görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de gerçekten gereğinden fazla üniversite olduğu ve çok fazla üniversitenin verimsiz bir şey olduğu görüşü var. Ve bunu destekleyen unsurlardan bir tanesi de üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranlarının çok yüksek olması. Deniyor ki boşuna okuyorsunuz, boşuna bu kadar üniversite açıldı. Çıkanların çoğu iş bulamıyor. Bu doğru mu? Bunu bir tartışmak istiyoruz gerçekten. Çünkü aileler de çok burada harcama yapıyor. Çocuklarım okusun diye ciddi yükler altına giriyor aileler. Ve bir grup diyor ki bu kadar üniversite gereksiz. Herkes okumak zorunda değil. Şimdi günün konularından bir tanesi bu. Peki bu doğru mu? Yani Türkiye'de hakikaten çok yüksek oranda bir okuma oranı mı var? Gereksiz bir üniversite mezunu mu var? Bir sonraki tablo bununla ilgili bir fikir verecektir. Evet 25-64 yaş arasında yüksek öğretim oranlarına baktığımızda hani Kanada'da nüfusun yarıdan fazlasının İsrail'de işte Japonya'da Amerika'da yarıya yakınının üniversite mezunu olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu oran sadece %16. Brezilya'da düşüyor, Çin'de daha da düşüyor. Yani aslında hani çok üniversite var, gereğinden fazla var deniyor. Bu tartışmaya değer bir konu olarak da konuşuluyor. Ama rakamlar bize onu göstermiyor. Bir sonraki tabloda daha farklı bir şey göreceğiz. Burada da evet yüksek öğretimli nüfusun toplam nüfusa oranı konusuna baktığımızda işte burada yine Güney Kore, Kanada hani yaş grupları arasındaki farklar var. Ama ana şeye baktığımızda yani orta yaş grubuna baktığımızda Türkiye sondan ikinci üniversite mezunlarının toplam nüfusa oranında. Burada şaşırtıcı bir tablo. Az önce Çin'i gördük şaşırmadık ama İtalya'da bu da bizden az bir oran. Ama detaylı konu şimdilik üstüne gitmeyelim. Belki Cemalettin Hoca bir şeyler söyler. Bir sonraki tabloda ne göreceğiz? Bu üniversite mezunu oranı artıyor mu? Yani alttaki yeşil çubuk Türkiye'deki üniversite mezunlarının oranı, yani belli bir yaş grubunda eğitim durumunun değişimi. 2000'lerden bu yana baktığımızda orta öğretim gören sayısı azalırken yüksek öğretim gören sayısı artıyor. Yani Türkiye'de çok yüksek oranda bir yüksek üniversite mezunu yok ama bu oran artmakta. Bir sonraki tabloda ne göreceğiz? Evet, bu da ortalama eğitim süresi. Yine Amerika, Norveç gibi ülkelerde insanların toplam nüfusun ne kadarı kaç yıl ortalama eğitim alıyor. Yine buraya baktığımızda Türkiye sondan dördüncü durumda. Yani yine Türkiye'de aslında hani ne kadar işte fazla üniversite var, niteliksiz üniversite var filan dense de geldiğimiz noktada hala çok yüksek oranda bir eğitim seviyesi göremiyoruz. Bir sonraki tabloda yine bunun bir dünya şeyi var. Koyu renkliler daha yüksek eğitim, yani işte 12-15 yıl yani ortalamada eğitim gören nüfusları gösteriyor. Amerika, Kanada, Kuzey Avrupa, Avustralya buralarda iken Türkiye dediğimiz gibi daha işte Kuzey Afrika, Asya ortalamasında, Rusya'nın ve birçok ülkenin de gerisinde. Dolayısıyla hani çok okuyoruz, fazla okuyoruz, gereksiz okuyoruz lafının şimdilik karşılığı gözükmüyor burada. Biz de son tabloya bakalım. Burada da okuma yılı beklentisinin yıllara göre değişimi. Yani 90'dan itibaren Türkiye'de okuma süresi beklentisi ciddi oranda artmış ve yukarılara doğru gidiyor. Yani bu açılan üniversiteler ve şu anki onun karşılığı okumuş, üniversite okumuş nüfus oranı düşük gözükse de artık okuyacağım, ben de okuyacağım beklentisi içinde olan ve buna göre hayatını planlayan insanlar oran olarak artmış durumda diyeyim. Doğru mu yorumladım Cemal?
Evet, yani sonuçta Türkiye'de eğitim hep ciddi bir tartışma konusu oldu ve her seferinde de yani çok tuhaf parametrelerle bakılıyor meseleye. Şöyle bakayım, ben şöyle bir özetlemeye çalışayım hadiseyi. Aha. 1950'lerin ortasında Türkiye'nin ekonomisine bakarak işte montaj, bizim 70'lerde alay montaj sanayi diye alay ettiğimiz montaj sanayi bile daha başlamamışken, yani Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna ve imkanlarına bakarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni açmanın mantıksız, saçma bir şey olduğu sonucuna varmak çok kolay bugünkü akıl yürütmelerle. Yani onun yerine biz her yıl 100 tane çocuğumuzu Amerika'ya yollarız, doğru dürüst üniversitelerde okuturuz. Yani biz şimdi MIT standardında bir üniversiteyi Türkiye'de kurup yürütemeyiz. Dolayısıyla yani şimdi ikinci sınıf bir üniversite yapmak yerine Türkiye'de o kaynaklardan çok daha azına 100 tane çocuğumuzu her yıl Amerika'ya yollarız, sonra getiririz. Ve işte zaten de Türkiye'nin kaç tane teknik elemana ihtiyacı var ki, yani teknolojiyle beraber mühendislik hizmetini de ithal ediyorsun zaten. Bundan sonra da edeceksin diye akıl yürütülse, yürütülmüştür de belki, bilmiyorum yani onu. ODTÜ açılmazdı. ODTÜ açılmazdı yani. ODTÜ açılmazdı. Sen ben okuyacak okul bulamazdık. Ve yani bu da yadırganmazdı. Yani tamam işte zaten hani sizin okumaya hakkınız yok ki. Okumaya hakkı olan işte o 100 kişi ve işte o da artık hangi lise mezunları arasından hangi usullerle seçileceği falan tahmin edilebilir yani. Dolayısıyla bir işçi çocuğu olarak benim oraya girme şansım olmazdı. Ve bu da normal karşılanır. Şimdi ki akıl yürütmelerin çoğunu eğer o döneme projekte edecek olursak gerisin geri, böyle bir akıl yürütme çıkar. Eğitim toplumun mevcut haline göre planlanacak bir şey değil. toplumun mevcut halini değiştirecek bir şey. Mevcut halini değiştirsin diye yapılan bir şey yani. Dolayısıyla bak Türkiye'nin hali hazırdaki durumu bu, ihtiyaçları şunlar, bu ihtiyaçlara bunlar, bu eğitim kurumları fazla filan demek benim açımdan bakıldığında zırva yani. Akıl yürütmenin, bu akıl yürütmenin bütün varsayımları, açık ve örtülü bütün varsayımları yanlış. Dolayısıyla şimdi neresinden düzeltilebilir bu iş, hangi tarafından bakılabilir bilmiyorum yani. Daha doğrusu biliyorum da hani bunları konuşmaya başladığımız zaman 20 saat konuşmamız gerekiyor.
Evet, şey etmeyecek de... Ben bir örnek vereyim mi? Yani şimdi ben arada sırada böyle biraz Alman kafasıyla hani orada her şey planlı ya, işte memleketin bu kadar mühendise ihtiyacı var, bu kadar mezun edelim, bu kadar doktor lazım. Hani ben bazı sosyal alanlarda falan değil ama ya en azından işte doktor, eczacı, diş hekimi sayısı ihtiyacı belli. Ona göre yapılsın, bu kadar fazla tıp fakültesi açılmasın falan diyordum. Ondan sonra senden aldığım ders şu oldu. Yani evet, belki Türkiye'de gereğinden fazla doktor var ama çok sayıda da yurt dışına doktor ihraç etmeye ve yurt dışından Türkiye'ye hasta almaya başladık. Yani ciddi şekilde Türkiye'deki hastaneler daha global sistemde başarılılar ve yurt dışından hasta çekiyorlar. Dolayısıyla haklısın yani. Hani bu kadar doktor var deyip konuyu orada kapatmak kısır bir yaklaşım. Çünkü o mezunlar kendi şeyini yapıyor değil mi? Yani Almanya'da savaş döneminde bir sürü kimya mühendisi yetiştirmişler. Savaş bitmiş. Bu kimyacılar sonra Alman kimya endüstrisini dünya çapında bir yere getirdiler diye düşünüyorum ben.
Evet yani sonuçta şimdi ben de tıp fakülteleri yani hani sonuçta benim eğitimle ilişkili bakış açımına arkasına yatan temel espri bu ayrı bir program halinde hani eğitimin teknolojisi olarak okula inanmıyor olmam vesaire falan gibi şeyleri tartışmamız gerekiyor. Bütün bunlar bahsi diğer, onlar bir kenarda kalmak kaydıyla bir eğitim talebi var, daha doğrusu bir diploma talebi var. Bu diploma talebinin karşılanması gerekiyor. Aksi halde sosyal gerginlikler kontrol edilemez seviyelere çıkar. Benim şimdi bakış açım bu. Dolayısıyla şu kadar doktora, bu kadar eczacıya ihtiyaç vardan önce bu eğitim talebinin karşılanması gerekiyor diye bakılması gerekiyor. Tabii ki bu süreç içinde bunun belli bir kaliteyle karşılanması için falan bir takım planlar yapılması gerekiyor diye bakıyor idim ve bu her yere tıp fakültesi açılmasına ben bu kafayla ben bile itiraz ettim yani. Ama sonra evet benim de beklemediğim bir şey oldu. Sonuçta Türkiye ciddi bir biçimde sağlık hizmeti ihraç edebilir bir ülke haline aldı. Eğer bu doğru dürüst yönetilse Türkiye'ye yılda bir hayli milyar dolar kazandırabilir. Şimdi ne kazandırıyor kesinlikle bilmiyorum yani. Ama çok daha fazlasını kazandırabilir yani. Ama yani sonuçta bu konularda herhangi bir planlama vesaire falan gibi işler yapılmıyor. Ve doğrudan kestirmeden kardeşim okumayın ya deniyor. Yani işte oraya yazmış yani. İşte doğru dürüst bir üniversiteyi kazanamıyor iseniz hiç okumayın. Şimdi oraya yayının kendisi acaba istediği üniversiteyi kazandı mı bilmiyorum. Yani okuduğu yer onun istediği yer miydi bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'de her yıl sadece birkaç bin kişi sahiden istediği yere gidiyor. Gittiği zaman da yani o elindekilerin içindeki en istediği. Yoksa o da içine sinmiyor yani. Yani ben ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ne gidiyor iken istediğim her yere gidebilirdim. ODTÜ Endüstri'ye gittim ve ama işte tamam ben okumak istediğim bölüm bu diye de gitmedim yani. Mevcutların içinde benim en çok içimi ısıtan oydu da gittim. Onları hadi diye saymayalım. Bunlar istediği yere gitti diyelim. Böyle birkaç bin kişi var Türkiye'de. Kalanların hepsi o olmadı işte şuna gidelim diye gidiyor. Yani gönlünden Hacettepe tıp geçiyor. Isparta'da gıda mühendisliği okuyor filan. Yani hani Isparta'da gıda mühendisliği var mı filan böyle bir misal de biliyor değilim de. Hani misal olsun diye söylüyorum yani. Şimdi tablo böyle. Muhtemelen şimdi istemediğiniz yerlerde okumak zorundaysanız hiç okumayın falan diyenler de aslında istemedikleri yerde okudular. Ama böyle sağa sola akıl vermekte filan da Hiç şeyleri yok. Frenleri yok yani. Kendileri istemedikleri yerlerde okudular. Elbette onların istediği şekilde olması, yani istedikleri bölümlerde okuyabilecekleri şekilde eğitim sistemi düzenlenmesi daha iyi olur. Bunu başarabilmemiz gerekiyor ama bu okumayın kardeşim denecek bir şey değil. Türkiye'de hali hazırda yüksek öğretim arzı yüksek öğretim talebinin altında. Yani nereden biliyoruz? Üniversite kapılarına yığılmış olan insanlardan biliyoruz yani. Artı bu insanların istedikleri bölümlere, istedikleri kalitedeki yerlere giremiyor olmalarından biliyoruz. Ve millete akıl veriyor olanlar, biliyorum ki yani birinci derece tanıdıklarım, benim işte okullardan sınıf arkadaşlarım vesaireden filan falandan biliyorum ki kendi çocukları bahse konu olduğunda pekala o çocuklar doğru dürüst bir yeri kazanamadıklarında kendi çocuklarını hiç de içe sinmeyecek okullara yolluyorlar. E şimdi sen yolluyorsun da milletin çocuğu gidince niye buna itiraz ediyorsun? Yani biraz kendimizden bakarak olaya bir pay biçmemiz gerekiyor. Üniversite eğitimi, daha doğrusu üniversite diploması talebinin arkasında yatan hikaye bambaşka bir şey. İstihdam değil, vesaire değil, bambaşka bir şey var yani.
Hı hı. Ve onun detayına girsene biraz. Vakit yeter yani, bilmiyorum ama.
Sonuçta bunu defalarca bir yerde bin kere söyledim yani. Kız istemeye gittiğin zaman üniversite diplomasına ihtiyacın var. İstediğin izdivacı yapabilmen için bir kız olarak üniversite diplomasına ihtiyacın var. Yani bu bir sosyal statü meselesi ve sosyal statünün yeniden dağıtımının en temel aracı eğitim. Eğitim olması da sağlıklıdır. Yani kan bağı olacağına, etnisite olacağına, işte ne bileyim yani sınıf olacağına. Öyle değil mi? Yani şimdi sınıfsal, yani bir kast sistemi olsa ve bu sosyal statü o kast sistemine göre dağıtılıyor olsa bu daha faşizan bir şey yani. Eğer eğitim bu yeniden dağıtılabiliyor ise, nesiller, her nesil yeniden dağıtılabiliyor ise sosyal statü, bu son derece sağlıklı bir şey. Dolayısıyla bunun arkasında durmamız gerekiyor. Eşitleyici bir şey bu.
Evet. Toplumsal açıdan baktığında şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de üniversite sayısı çok azdı. Yani şu an hala mezun sayısı az ama hani bildiğim kadarıyla Ankara ve İstanbul dışındaki ilk üniversite 1960'larda açıldı İzmir'de. Yani 56 tamam. Yani işte ilk mezunu 60'da verdi diyelim. Dolayısıyla çok kısıtlı sayıda üniversite vardı ve çok az kişi gidebiliyordu. Herhalde oran %1 uzun yıllar boyunca. Ama bu tabii o kesime ciddi bir ayrıcalık da sağladı. Yani çok kolay iş buldular, çok rahat bir hayat yaşadılar. Hani bugün beyaz Türk dediğimiz kesimin belli alışkanlıkları ve şeyleri orada gelişti. Dolayısıyla ayrıcalıklı bir kesim olmaları da toplumun orta ve alt sınıflarını çocuklarını okutma motivasyonu yükledi. Çünkü onlar gençliklerinde şunu gördüler, hani 60'lı 70'li yıllarda üniversiteyi bitirdin mi işlem tamam, yani hayatın rahat gibi. Şimdi öyle değil tabii. Ondan sonra bu üniversite olan talebi nasıl etkiler? Bence çok etkilemez. Dediğin gibi bu bir gelir ve sınıf atlama işinden ziyade bir sosyal statü ve bir tatmin konusu. Dolayısıyla üniversiteye olan talep böyle devam edecek ve arzında ona göre ayarlanması, yönlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum kabaca.
Yok, ben üniversiteye olan talebin böyle devam etmeyebileceğini bütün dünya geneli itibariyle düşünüyorum. Ha. Bunun arkasında yatan sebep başka bir sebep. Yani bu COVID'in hızlandırdığı bir süreç. Sonuçta istihdamla alakalı değil ama onu demeye çalışıyorum. Hmm. Temelde mesele şöyle bir şey. Yani okul, üniversite bir okul. Teknoloji olarak bir okul yani. Okul denen teknoloji yeni bir teknoloji. Eğitim hep vardı. Yani dünyada eğitim denen şey hep vardı. Yani aileler çocuklarını eğitiyorlardı ta 100 bin yıl önce de yani. Ama okul çok yeni bir şey. Yani işte klasik üniversite 1300'lere 1500'lere falan kadar götürülür. O üniversiteler bizim şimdi okul dediğimiz kurumdan farklı şeyler. Yani standart bir eğitim yok. Efendim işte senkronize değil. Öğrenci hocasını seçiyor vesaire gibi böyle çok farklı özellikleri var. Bugünkü anlayışıyla okul, işte Toffler'ın ikinci dalga dediği sanayi medeniyetinin kurucu unsuru ve sanayi medeniyetinin anlayışıyla yani bir eğitim fabrikası olarak kurulmuş olan bir şey yani. Bu kadar süre içinde biz şunu gördük ki öğrenmenin üretilebilmesi için uygun bir teknoloji değil bu teknoloji. Hani bunları istiyorsan önümüzdeki hafta konuşalım bence yani teferruatıyla. Hani buradan da orta öğretimin problemlerine de girebiliriz. Şimdi biz bizim yani içinde yaşadığımız dünyada sanayi mantığı çöktüğü için bu okullar da çökebilirler, çökmeliler. Zaten de ona yönelik bir gidiş olduğu kanaatindeyim. Ve fakat burada demeye çalıştığım şey şu. Yani bu üniversite çerçevesinde yürütülüyor olan tartışma esasen ben sosyalistim, ben eşitlikçiyim vesaire falan diyen benim akranlarımın ya kardeşim okumayın diyerek eşitlenmeyi birilerinin kendine eşitlenmesine engel olmaya çalışıyor oldukları intiba bırakıyor bende de ben bundan çok rahatsız oluyorum. Şu anda esas eşitleyici bütün dünyada esas eşitleyici diploma. Ve esas kavga bu yüzden burada kopuyor. Bundan çıkartabilirsek zaten her birimiz ve çocuklarımız bu okullarda telef olan yıllarımızı kurtarabiliriz. Daha çok öğrenme üretebiliriz. Çünkü üretemiyoruz yani. Sadece biz üretemiyoruz değil. Harvard'da da üretilemiyor yani öğrenme. Bunlara işte dediğim gibi hani önümüzdeki hafta
aynen.
daha teferruatlı olarak tartışalım. Ama senin işaret ettiğin rakamlar da gösteriyor ki Türkiye'de evet lise öğretimi, orta öğretim değerini kaybetmiş insanlar yani onu yani o rakamlar şunu gösteriyor. Liseyi bitiren üniversiteyi okumak istiyor. Liseyi bitirebilecek evet, yere kadar gelmiş olan üniversiteyi okumak istiyor. Lise diploması hiçbir hükmü kalmamış. Kendi başına bir kıymeti kalmamış yani. Bu kademe kademe gerçekleşen, hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bir şeydi ve bunun arkasındaki dinamiği ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunu böyle yargılamak, bunun hakkında hüküm vermek, burada insanlara akıl vermekten önce bunun arkasındaki dinamiği anlamamız gerekiyor. Eğitim niçin talep ediliyor anlamamız gerekiyor.
Aynen.
Benim anladığım kadarıyla da bu iş işte yani sonuçta bir sosyal statünün yeniden dağıtımı meselesi. O yüzden çok eşitleyici olduğu için çok arkasında durduğum bir hikaye oldu hep yani. Bu hafta bu
aynen.
kadar.
Çok derin bir konu. Evet. Önümüzdeki hafta eğitim hakikaten nerelere gidecek, ne kadar gerekli onu tartışalım. Ama bugün hakikaten biraz işte biz onu pazarlama dilinde tüketiciyi anlamak, müşteriyi anlamak diyoruz. Hakikaten niye bu talep var? Birilerin onu anlaması lazım deyip kapatalım bugünkü.
İzleyenlere teşekkür ederiz.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi MyZenSmiles.garantibbva.com ve Bonus Flash'ta. MyZenSmiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.